أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 23. sözün 2. mebhası 5. nükte. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki kainatta görünen saltanat-ı rububiyeti itaatkârane tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir. Sonra esma-i kutsiye-i ilahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdir karene kıymet vermektir. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayret kerane tefekkürdür. Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsankerane temaşa etmekle onların Fatır-ı Zülcemal'inin marifetine muhabbet etmek ve onların Sani-i Zülkemal'inin huzuruna çıkmağa ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Görür ki bir Sani-i Zülcelal kendi sanatının mucizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rabb-ı Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbütle kendini ona sevdirir. Sonra görür ki bir mün'im-i kerim maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Sonra görüyor ki bir celil-i cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini ishar edip nazar-ı dikkati celbediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Sübhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Sonra görüyor ki bir gani-i mutlak, bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barekallah diyerek tahsin ile, Sübhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki bir vahid-i ehad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayetini nakşediyor ve afak-ı alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümniyle emanete layık emin bir halife-i arz olur. Beşinci nükte. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş.
İnsanın şey statüsü. İnsan dünyaya bir memur olarak, bir misafir olarak gönderilmiş. Memuriyet intisaptır. Kayda girmektir. Sorumluluktur. Mesai tanzimidir. İntisap ettiği mevzi adına işlem yapmaktır, çalışmaktır. Mesela şimdi olaya pratik yaklaşırsak, mesela bir insan, bir genç üniversiteyi bitirdi. Gitti, memur oldu. Memuriyet bir akittir. Devlette anlaştı. Yani pratik ifade edersek, akdin esası şu, bir memur her gün 8 saatini fiilen devlete satacak. Gözünü, elini, enerjisini, istat ve kabiliyetini devlet namına kullanacak. İstihdam. Memur mesainin başında keyfi davranamaz. Devletin elidir, dilidir, kafasıdır, beynidir. Bakın şimdi üniversiteyi bitiren bir genç devlete intisap ediyor, günde 8 saatini veriyor, fiilen veriyor. Karşılığında ayda ne alıyor? Abartarak söylüyorum, 3 milyar. Günü matematik hocası kaça geliyor? Söyle bakalım. He?
He? 100 milyon.
100 milyon mu? Ha. Şimdi günde 100 milyon alıyor. Karşılığında 8 saat çalışıyor. Yani devletin 100 milyonuna mukabil 8 saatini fiilen devlete satıyor. Ve mecbur. Ve çok insan var ki kuyrukta memur olmak için ne yapıyor? Bekliyor. Yani sıra bekliyor. İnsan memur ilahidir. Allah'ın memuru. Şimdi bir ücret politikası var, bir de maaş politikası var. Biliyorsunuz memurlar ne yapar? Maaşını önceden alır, sonra çalışır. İşçi ne yapar? İşçi önce çalışır, sonra alır. Şimdi insan, bak dünyaya gelmiş. Yani biz alacak, Cenab-ı Hak'tan alacağımızı almışız. Ne almışız? Şunun bir muhasebesini yapalım mı? Ya ne almışız ki? Ya. Allah sana insaniyeti verdi. Görmek için göz, işitmek için kulak, konuşmak için lisan, kelam verdi. Akıl nimetiyle Allah seni taltif etti. Allah seni insaniyetle şereflendirdi. Seni Cenab-ı Hak bütün kainatın özü, bütün alemlerin özeti olarak yarattı. Mesela iki tane göz. İki tane gözünü bana ver. Hani şimdi gözlüğü gözden çıkartıyoruz ya. Gözlüğü böyle çıkarttığım gibi iki tane gözünü çıkartacağım. Evet. Amerika'nın servetini sana vereceğim. Ver bakalım. Görür misin? İki tane gözümüz Amerika'nın devletinden, servetinden daha kıymetli. Şimdi bak burada ekseri gençler var, lise ve üniversiteler. Şimdi bir orantı hesabı yapalım. Bize 100 bin lira veren devlete günde 8 saatimizi veriyoruz. Değil mi? Hem de iştiyakla. Bize 100 milyon lira veren devlete günde 100 milyon verene günde 8 saatini verirsen, değil mi? Sadece göz nimeti için Amerika'nın devletini ve servetini veren Allah'a hadi söyle kaç saatini vereceksin? Ya şu akıl nimeti, bakın şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu en büyük nimet nedir? Akıldır. Dünyada hiçbir şey akılla kıyasa girmez. Akıl öyle bir nimet azimedir ki cennetten dahi nedir? Büyüktür. Cennetten daha kıymetlidir. Akılsız deli bir adamı cennete koy. Akılsız bir adama ha çöplük ha cennet farkı yoktur. Cennetten daha kıymetli olan akıl nimeti, kelam nimeti, hayat, duygular, cihazatlarımız. Ya. Bakın. Şimdi şu orantıyı yaparsak demek ki biz Allah'ın memuru olarak dünyaya gelmişiz. Memuriyet biraz az kalıyor. İnsan arzın neyi? Halifesi olarak yaratılmış. Yer ve gök insanın emrine tahsis edilmiş. İnsan mükerremiyet arşında oturuyor. Kainatta her şey bir cephesiyle insan için kesilmiş, insan için biçilmiş. Demek noktayı temerküz insan. Bütün nimetler insanın başına bağlanmış. Öyleyse bizim dünyadaki görevimiz ne? Memuriyetine müdrik olmak. Gözünü, elini, dilini, azalarını, cihazatını kim adına kullanacaksın? Kulluk şuurlu, kulluk keskinliği. Cenab-ı Hak o keskinliği bize bahşetsin, ikram etsin. Bakın ikincisi, insan diyor dünyaya memur misafir olarak gelmiş. Misafir. Dünya ne? Misafirhane. İki kapılı bir han. Birden bir taraftan giriyoruz, öbür taraftan çıkıyoruz. Geldik pazara, kefen aldık, döndük mezara. Dünya hayatı bu. Geldik pazara, dünya pazarına. Kefen alıp nereye döneceğiz? Ahirete döneceğiz. Misafir. Ev sahibi değilsin. Tabii burada da çok ince hikmet var. Fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi nasıl bir hikmet var? Dünyada bakın insanların yaşamalarında hayata bakış felsefeleri çok önemlidir. Nasıl bakarsa o bakışın dünyasına göre insan hayatını şekillendirir, tedbir ve tanzim eder. Bir insan dünyada ebedi kalacak kişi gibi yaşasa, yani felsefesi, hayata bakış tarzı ebedi, hiç ölmeyecek. O dünyada çok sıkıntı çeker. Ve perişan da olur. Akıbet noktasından da perişan olur. Yani şu mesajı anlamak, ev sahibi kapıyı çaldı, evi terk et. Ne yaparsın? Tamam, mülk senin, tasarruf senin, olur. Bana müsaade et, üç gün. Üç gün sonra, bir hafta sonra... Evin tapusu da senin, mülkiyeti de senin, zilliyeti de senin. Birisi geldi, kapıyı dövdü. Arkadaş, bu evi terk et. Ne yapar? İzzetine dokunur. Ulan bunun tapusu da benim, mülkiyeti de benim, zilliyeti de benim. Sen nasıl beni evden çıkartıyorsun? Kavga ve gürültü başlar. Şiddet şiddet, belki kana döner. Sen nasıl beni evimden çıkartıyorsun? Bakın, aynı bu misal gibi. Şimdi bir insan böyle, efendim, dünyada ev sahibi gibi yaşıyor. Su vuruyor, çark dönüyor. Her şeyi tesis etmiş. Her gün dünyaya bir çivi çakmış. Sistemini de kurmuş. Sonra ansızın ölüm meleği kapıyı çalıyor. Dikkat edin. Ansızın bir gece veya bir gündüz ölüm meleği geliyor, kapıyı çalıyor. Çık dışarı. Eğer o insanda ciddi manada bir dünya muhabbeti varsa ne yapar? O ölüm meleğiyle mübareze eder. Yüzünü cırmak ister. Sen nasıl beni dünyamdan, şu alemden kopartıyorsun diye. İşte burada gerçek müminin, değil mi? Vasıf ve sıfatını tavsif eden bir nitelik var. Müslüman dünyada ev sahibi gibi oturmayacak. Kiracı gibi. Mülkün sahibi Allah. Ve bir gün her nefis ölümü tattığı gibi bir gün ölüm meleği ne yapacak? Kapımızı çalacak. Eğer geriye döneceksen, geriye dönüyorsan, ya acaba diyorsan, demek ki bizde biraz ne vardır? Dünya muhabbeti vardır. Şimdi demek ki şu ders, bizim dünyadaki hakikat noktasında konumlandırmamızı ifade ediyor. Biz Allah'ın memuruyuz, arzın halifesiyiz. İstatlarımızı ve kabiliyetlerimizi, enerjimizi Allah adına Kur'an hesabına istihdamla mükellefiz. Dünyada saadet ve sürur, istikamet ve inşirahlı bir hayat istiyorsak, dünyada biz kalıcı değiliz. Mal da yalan, mülk de yalan, biraz da sen.
İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş.
Şimdi bir de insanın istidadına bakın. Cenab-ı Hak tabi. Cenab-ı Hak insanı bütün kainatın fevkinde, yani yerde ve gökte Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde Cenab-ı Hakk'ın cami ismine mazhar mahluk insan. Yani Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insandan daha cami, istatları daha külli, kabiliyeti daha umumi, başka bir mahluk yok. İnsan kainatın noktayı temerküzü. Bütün nimetleri Cenab-ı Hak insanın başına bağlamış, insanı Cenab-ı Hak müstesna bir keyfiyette yaratmış. Onun için insanın istat ve kabiliyetleri sair mahlukatla hiçbiriyle kıyasa girmiyor. Hatta insanın tek bir ferdi diyor, sair hayvanatın bir nevinden daha kıymetli. Aslında insanın tek bir ferdi sair hayvanat değil. Yani bütün hayvan nevinden hakikat noktasında daha cami, daha kıymetli. Allah'ın en antika, en müstesna, en mucize eseri insan. Bakın şöyle, deniz kıyısına gidin. Binlerce, yüz binlerce çakıl taşı var. Onları hepsini paketleyin, terazinin bir kefesine koyun. Bir de mesela kaşıkçı elmasını terazinin diğer kefesine koyun. Tartın. Hangisi ağır gelir? Kaşıkçı elması ağır gelir. İnsanın fıtratı öyle. İnsan kaşıkçı elması gibi. Yani insanın hakikatını terazinin bir kefesine koy, bütün mahlukatı öbür kefeye koy, insan hakikat noktasında bütün mahlukatı tartar. Öyle bir keyfiyette. Bakın şimdi şu karşıda duvar saati var, değil mi? İlk defa diyelim, şu dersine ilk defa tanzim ediliyor, şu duvar saatini karşı duvara ne yapacağız? Yerleştireceğiz, bir çivi çakacağız, alacağız, saati oraya yerleştireceğiz. Bu cemaatten herhangi bir gence bu görevi versek yapar mı? Yapar. Bir çivi çakacak, ondan sonra gelip saati karşı duvara takacak. Şimdi insanı çek. Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk varsa onları çağır hayalen. Uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, sürünenler. Üç kanatlılar, beş kulaklılar. Ne kadar mahluk varsa hepsini çağır. Fert olarak değil, ne olarak çağır. Hepsi bir araya gelsin. Koalisyon kursun, omuz omuza versin. Gayret göstersinler. Hepsi şu saati oraya çaksınlar. Taksınlar hadi. Şu çiviyi çaksınlar, şu saat de oraya taksınlar. Bakın, tek bir insanın yaptığını bütün hayvanat yapamıyor. Bu ne demektir? Hakikat noktasında bu cümlenin arkasında kainat kadar bir mesaj vardır. O mesaj şudur. Tek bir insana verilen, bütün mahlukata verilenden daha kıymetlidir, daha üstündür, daha şereflidir, daha antikadır, daha büyüktür. Yani tek bir insanın hakikati terazinin bir kefesinde, bütün mahlukat öbür kefede yine insan ağırdır. İnsana böyle bir istat, böyle bir camiyet, böyle bir keyfiyet verilmiş. Onun için insan, tabiri caizse matematik tabiriyle insanın koordinatları sonsuza ulaşıyor. Koordinatları sonsuza ulaşan bir mahluk. Böyle bir keyfiyette yaratılmış. Evet. Sorumluluğu büyük. İstat ve kabiliyetleri cami olduğuna göre demek anlaşılıyor ki insan ya dünyada ya zevk sürmek için, keyif için, elini kolunu sallamak için, ya behimi ve hayvanı hisler için yaratılmamış. Ya, demek insanın gayesi büyük. İnsanın görevi ağır. İnsanın sorumluluğu çok yüksek. Evet.
Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş.
Vazife de büyüktü. Evet.
Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş.
Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman aşağı yukarı Kur'an'ın ayetlerinin yarısı tehdit ayeti. Yarısı teşvik ayeti. Tehditler de çok az. Öyle bir ateşten sakınınız ki yakıtı kimdir? İnsanlarla taşlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam cehennem ateşinin en hafifini anlatıyor. Cehennem ateşinin buyuruyor ki en hafifi topuğa, ayağın topuğuna değdiği anda beyni kaynatır. Kur'an'ın yarısı tehdit. Yarısı da teşvik ayet. Allah'a dön. Rabbine yönel. İnsan kusur işleyebilir mi? İşler. nefis taşıdığı için hatası olur mu? Olur. Ama Rabbına yönelmek, Rabbına teveccüh etmek. Evet.
Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin...
Bu birincisi, insanın vazifesi ne? Evet, yani insan ahsen-i takvimde en güzel şekilde, en bedi, en mucize şekilde yaratıldığına göre insanın vazifesi ne?
Vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını.
Bir de ibadetin esası. Yani kulluk şuuru, kulluk çizgisi ve insaniyetin vazifesini anladığımız nispette ahsen-i takvim manasındaki masayide ne olmuş olacağız? Merkez ve ayna olmuş olacağız. Evet.
Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var.
Oku.
İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var.
Biri gaybane, biri hazirane değil mi? Ha. Şimdi Fatiha'sız namaz olur mu? Olmaz. Fatiha olmadan namaz olmaz. Hayatın Fatiha'sı. Fatiha'da iki makam var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin'e kadar gaybane. İyyâke dediğimiz zaman hazırane. Huzur ve hitap makamı. Demek baştaki ayette gaybane, ondan sonraki ayet bizi neye çıkartıyor? Huzura çıkartıyor. Hayatın Fatiha'sı, ubudiyet-i insaniyenin esası. Yani dünyaya neye geldik? Teşbihen ifade edersek, Fatiha'yı okumaya geldik. Fatiha'yı yaşamaya geldik. Fatiha'nın hakikatini nasıl yaşayacağız? Birincisi gaybane. Ne demek gaybane? Oku bakalım.
Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat-ı rububiyeti itaatkârene tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayretkârene nezaretidir.
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ne mi? Azim isimlerinden birisi Rab. Cenab-ı Hak Rabbül Alemin'dir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti mutlak ve umumidir. Yani her şeyi, her mevcudu terbiye eden, tanzim eden, teşkil eden, fıtratına muvafık bir şekilde tekmil eden Allah'tır. Kainatta eşyanın güzelliğinin kaynağı, eşyadaki tenasübün, estetiğin, zarafetin arkasında rububiyet sırrı, terbiye hakikati vardır. Bir yere baktığınız zaman orada bir güzellik görüyorsanız onun arkasında hakikat noktasında bir terbiye fiili, değil mi? İnsana nispet edersek mecaz manada da bir ruhiyet vardır. İşte bakıyorsunuz şu kapı. Değil mi? Şu kapının bidayeti neydi? Şu yontulmamış kaba keresteydi. Yontulmamış kaba keresteyi ormandan aldılar, getirdiler. Değil mi? Atölyede terbiye ettiler. Kesildi, biçildi, terbiyeden geçti. Ölçü, takdir, tanzim, teşkil, tertip, ilim, maharet, maharet eri. Yontulmamış kaba kereste kesildi, biçildi, terbiyeden geçti. İşte kapı. Şimdi kapı bir rububiyet. Bir terbiye eli. Arkada ne var? Bir rububiyet. Yani o kapıyı, değil mi? O yontulmamış keresteyi kapı haline çeviren bir sanatkarın mahareti okunuyor. Şimdi şu odada, değil mi? Nerede bir terbiye, güzellik varsa arkasında ne var? Rububiyet var, terbiye var. Eşyadaki güzelliğin kaynağı. Hatta eşyadaki kemalatın, mümeyyiz vasıfların arkasında hep rububiyet görünüyor, hep rububiyet okunuyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatta rububiyeti mutlak durumundur. Her şeyi ihate ediyor. Ve her şeydeki güzelliğin, kemalatın arkasında da Allah'ın rububiyetini görmek, okumak mümkün. Bakın, şimdi bir koyun, değil mi? Ot yiyor, diken yiyor. Bahar geldi, geliyor elhamdülillah. Ot. Otu sık. Dibinden ne çıkar? Yeşil su. Samanı sık. Saman bilimsel olarak ne demek? Suyu alınmış ot, kurutulmuş. Samanı sık. Hiçbir şey çıkmaz. Şimdi rububiyet ve imalat gözüyle bak. Beşerin rububiyeti var. Mecaz manada. Değil mi? Beşerin ham maddesiyle mamul maddesi arasında çok yakın bir korelasyon, bir ilgi var. Mesela buradan pancar giriyor. Dikkat edin, öbür taraftan şeker çıkıyor. Pancardan şeker yapıyor. Buradan pamuk giriyor, öbür taraftan iplik çıkıyor. Buradan kumaş giriyor, öbür taraftan elbise çıkıyor. Mamul madde ile ham madde arasında yakın ilişki var. Pamuğu alıyor, iplik yapıyor. Kumaşı alıyor, kumaştan elbise yapıyor. Bir de Allah'ın tezgahlarına bakın. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti mucizedir. Beşerin takatının fevkindedir. Koyuna bak. Ham madde ot, saman. Mamul madde süt. Açın koyunun karnını. İçinde tıp fakültesi mi var? Eczane mi var? Laboratuvar mı var? Allah kan içinden, fışkı içerisinden, bakın bulanmadan, bulandırmadan dünyanın en mugaddi, en güzel, en temiz nimetini yaratıyor. İşte rububiyetteki icaz, terbiye fiilindeki mükemmellik, mucize. Samandan süt, samandan yün, kan, deri, et, kemik ve samandan hayat.